Ayrım 5.
O günden sonra da her uçak geçişinde damadımız köye geldi, gitti diye uçağın gürültüsünü duymayana, bulutları yara yara geçtiğini görmeyene haber ettiler. Dirmit köylülerin köyün üstünden gelip geçen her uçağın ardı sıra iç geçirip Allah kavuşturur inşallah diye acıya acıya baktıklarını gördükçe kime neye inanacağını iyiden iyiye şaşırdı. Hele aradan çok geçmeden Hacı Talip'in damadının da komünist olduğu haberinin köyde yayılmasıyla köylülerin her uçağın arkasından küfür edip kapılarını örtüp içeri çekilmelerinden sonra aklı başından gitti. Nereden gelip nereye gittiği, gökte nasıl durduğu, onca gürültüyü neresinden çıkardığı bilinmez uçağın komünist, komünistin öğretmen olduğunu düşüne düşüne, içinde gittikçe büyüyen bir merakla gezindiği yetmiyormuş gibi, bu defa uçağın damadın da komünist olduğunu duyunca işin içinden çıkması imkansız hale geldi. Sonunda komünistin de uçağın da cin olduğuna karar verdi. Verdi ama bu defa da aklına şeytan girdi. Cinlerin yerin 7 katı altındaki evlerinden istedikleri zaman yeryüzüne çıktıklarını, insanlarla bir onların gözüne görünmeden yatıp kalktıklarını, aynı kaşıktan yemek yiyip aynı kaptan su içtiklerini bildiğinden sonunda cin olduğuna karar verdiği öğretmeninin de Akçalı'da olduğunu, kimsenin gözüne görünmeden okula gidip geldiğini düşünmeye başladı. Cinlerin insanın gözüne ancak onların üstüne işendiğinde, ayaklarına kaynar su döküldüğünde, eşikleri besmelesiz atlayıp besmelesiz yatıp kalkıldığında, helada Allah'ın adını anıp dua okunduğunda göründüklerini duyduğundan, öğretmenini görmek için onu kızdırmanın tek yolu olduğuna karar verdi. Karar verdikten sonra da köyde duvar dibi, kapı önü, küllük koymadı, neresi aklına düştüyse oraya gidip besmelesiz işedi. Cinlerin yerin 7 katı altından, olsa olsa karınca deliklerinden, köstebek yuvalarından, topraktaki çatlaklardan çıkacaklarını düşündüğünden, köyde karınca deliği, köstebek yuvası, toprak çatlağı bırakmadı. Sağa sola ocak kurup su kaynattı. Deliklerden içeri kaynar sular boşalttı. Cinleri iyice kızdırmak için sabahtan akşama kadar kuyu taşladı. Taşladığı kuyuların başına gelip alsınlar, öğretmenin onu aradığını haber versinler diye saçlarından yoğulduğu tutamları bıraktı. Köylüler, Dirmit'in köyün başına bir uğursuzluk getireceğinden korktukları için onu bahçe duvarlarına yanaşır yanaşmaz taşlamaya, arkasından sövüp saymaya başladılar. İkide bir toplanıp Atiye'ye şikayete geldiler. Atiye'den kızını çekip dizinin dibine oturtmasını, hocaya götürüp okutmasını istediler. Atiye çoktandır Dirmit'in üstüne varmanın daha kötü sonuçlara yol açacağını, alıp başını cinlerin diyarına göçeceğini düşündüğünden onu kendi haline bıraktı. Bıraktı ama başına bir kötülük getireceği korkusuyla evin içinde eli yüreğinde dolandı. Sonra Dirmit'ten habersiz peşine düştü. Ne yaptığını, nereye gittiğini keşifledi. Sonunda onun arka sıra tarla tarla gezinmekten yoruldu. Kızın yakasını bıraktı, çekilip evine oturdu. Dirmit tüm yolları denedi, öğretmenini bir türlü göremedi. Bu defa karınca deliklerini, köstebek yuvalarını bırakıp okulun çevresinde dolanmaya başladı. Küf kokan sıraların arasına, kara tahtanın altına, okulun iç kapısına, dış kapısına kaynar sular döküp bahçe duvarının dibine boydan boya işedi. Sonra duvarın başına oturup öğretmenin görünmesini bekledi. Ve sonunda okulun içinde bir karartının gezindiğini gördü. Görmesiyle gözünü iyice okula vermesi, karartının okulun kırık pencerelerinden birinin önüne gelip durması, pencereden atlayıp bahçeye inmesi bir oldu. Dirmit korkudan bağıra çağıra kaçıp kendini eve zor attı. Nefes nefese Atiye'ye okuldan kafasını gözünü karalara sarmış, karalar giyinmiş bir cinin çıktığını, cinin pantolonunu sıyırıp köyün içine kadar arkasından kovaladığını anlattı. Atiye ses çıkarmadan kızını dinledi, çarını başını örtüp kapı komşusu Kamer Kadın'ı Dirmit'in yanına getirdi. Kamer Kadın Dirmit'e gördüğünü bir daha anlattırdı. Bu cinin bu yörelerde Kişneroğlu'nun adıyla bilindiğini, asıl yerinin Kahveci Köyü'ne giden yolun yamacındaki ağaçlık bir tepe olduğunu, arada bir de gelip çevre köylerde dolandığını, erkeklerin gözüne görünmeyip kadınların yoluna durduğunu söyledi. Söyler söylemez de köylüye haber etmeye gitti. Kişneroğlan ilk olarak Pınar'ın aşağısında iki yanı ceviz ağaçlarıyla çevrili dar sokakta Durdu Onbaşı'nın gelinlik kızı Aygül'ün gözüne göründü. At kişnemesine benzer bir ses çıkararak kızın yolunu çevirdi, pantolonunu sıyırıp önüne durdu. Aygül'ün bağıra çağıra dar sokaktan gerisin geri Pınar'a doğru kaçması, Pınar'ın başına çıkıp kişlerin önüne durduğunu kül gibi bir benizle gelip geçeni anlatmasıyla köyün içinde bir korkudur aldı yürüdü. Gelinler kızlar Pınar'a, tarlaya, bağa gidemez oldular. Köyün erkeği erkek odalarından çıkıp duvar başlarında topluca Allahülâ okumaya başladılar. Kişnar her duayı ezbere bildiğinden kendisini kaçırmak için dua okunduğunda o da okunan duayı okuyup duanın etkisinden kurtulur. Bu yüzden dualar yolunu kapatmaya yetmez, dua duvarından atlayıp istediği yerde gezinebilirdi. Ama Allah-u Hüla'nın bir yerini okuyamaz, orasına geldi mi dili dönmez, dilini bir türlü çevirip duayı bitiremediğinden Allah-u Hüla'yı çiğneyip geçemez, küfür bastığı gibi kaçar, ancak duanın etkisi geçerse geri gelirdi. Bu yüzden Akçalı'da günlerce aralıksız olarak Allah-u Hüla okundu. Sonunda Kişner köyün yamacında köylülerin duayı kesmelerini bekleye bekleye yoruldu. Akçalı'ya girmekten, gelinin kızın önüne geçip pantolonunu sıyırmaktan, donunu indirmekten vazgeçti. Ama Akçalılara kızdığından Kahveci köyü yakınlarındaki ağaçlık yerine dönmedi. Akçalı bağlarının gerisindeki kayalıklara yerleşti. O günden sonra köyün genç kızları o kayalıklardan ellerine kına yakamaz, kengel sakız sütü toplayamaz hale geldi. Kadınlar tek başlarına bağa gidip gelemediler ve o kayalıklara Kişner olan kayalığı adını verip lanetlediler. O kayalıkları lanetledikleri gibi Atiye'nin küçük kızı Dirmit'i de lanetlediler. Kişner'i köyün başına onun çıkardığını, orada burada besmelesiz gezinip cinlerin ayağına yüzüne işlediğini, kaynar suları sağa sola döküp üstlerini başlarını yaktığını, köyde kuyu bırakmayıp içim taşla doldurduğunu, sonunda cinleri kızdırdığını ve cinlerin de köylüye eziyet olsun diye Kişner'i elçi yolladıklarını söylediler. Ve zaten Cinci Mehmet'in de bu kıza adlı adınca çentik atıp işaret koyduğunu bahane ederek Atiye'ye, ya kızını eve kapatır, bir direğe bağlarsın ya da alıp bu köyden gidersin diye baskına geldiler. Ah Dirmit kız, ah Dirmit kız, ne olursun tulumba ağlama, nasıl ağlamam Dirmit kız. Bu bahar açmadan toprağa düştü tomurcuklar. Dediler, bir gözün uyku tutmayanımız vardı, yüreği çarpa çarpa bir seyre duranımız vardı. Toplardı tek tek solup dökülen yapraklarımızı, saklardı koynunda. Biz onun için dal sürüp yaprak verirdik Akçalı bahçelerinde. Onun için tomurcuklanır, onun için kat kat açılırdık. Günde olmadan koşardı, su yollarından geçer, duvarlar aşardı. Gelmedi bu bahar, gelmedi, çok bekledik. Ah tulumba, ah tulumba, ne olursun Dirmit kız, ağlama. Dirmit o bahar köylülerin baskısı yüzünden evin çatal kapısından dışarı çıkamadı. Atiye köylülerin aklına uyup Dirmit'i bağlamadı. Aslında Dirmit'i daha önce bağladığı ve Dirmit'in bu yüzden ağır bir hastalığa yakalandığını bildiğinden kızını ikinci bir defa bağlamaya çekindi. Onun evin içinde bahçede serbest gezinmesine izin verdi. Verdi ama gözünü de kızın üstünden bir an olsun ayırmadı. Dirmit'in sık sık tulumbanın başına gitmesinden, tulumbayla konuşmasından huylandı. Kızın tulumbanın başına gitmesini yasakladı. Dirmit tulumbanın başına varamaz olunca oyalanmak için sabahtan akşama kadar helik taşlardan ufak ufak ev yapmaya, taşları bahçenin bir orasına bir burasına yığmaya başladı. Atiye ilkin Dirmit'in taşları üst üste yan yana dizmesine ses çıkarmadı. Ama Dirmit taşlarla konuşa konuşa gezinmeye, taşlarla sofraya oturup koynunda taşlarla yatağa girmeye başlayınca taşlardan da huylandı. Onun bu taşlarla cinlere ev yaptığını, evin içinde cinlerle beraber gezindiğini, her yanı cinlerle doldurduğunu düşündü. Dirmit'in elinden taşları alıp bahçeye fırlattı. Taşlarla oynamasını, ev yapmasını, sonra da eline taş almasını yasakladı. Dirmit bu defa oyalanmak için sabahtan akşama kadar tahtalıdan bahçede yığılı duran kuru otların üstüne atlamaya başladı. Bir koşarak tahtalıya çıkıyor, bir bağırarak kendini otların üstüne atıyordu. Atiye ilk başlarda yalnızca Dirmit'in ot yığınını dağıtıp bahçeye yaymasına kızdı ama sesini de pek çıkarmadı. Sonradan sonra aklına şeytan girdi. Dirmit'in atlarken elini cinlere verdiğini, onca yükseklikten atlayıp da bir yanını kırmamasının tek yolunun bu olduğunu düşünmeye başladı. Dirmit'e tahtalıya çıkıp otların üstüne atlamayı da yasakladı. Üstelik bir anlık dalgınlığına getirir de elini cinlere verir yeniden atlamaya kalkışır diye eline dirgeni alıp ot yığınını tahtanın altından kaldırıp karşı duvarın dibine götürdü. Dirmit bu defa radyonun başına geçti. Sabahtan gece yarısına kadar radyo kurcalamaya başladı. O bahçeden çekilip içeri girince Atiye de derin bir soluk aldı. Dirmit günlerce radyonun başından kalkmadı. Radyoyu kurcaladıkça meraklandı, meraklandıkça kurcaladı. Derken kıza bir hal oldu. Bir radyoyu kurcalamaya, bir tahtalıya çıkıp gözünü duvarların, ağaçların gölgesine vermeye başladı. O radyonun başına geçip tahtalıya çıkıp gözünü gölgelere vermeye başlayınca Atiye bu defa yeniden huylandı. Ne ikide bir tahtalıya çıkıp duruyorsun kız, ne aranıyorsun geberesice diye Dirmit'i sorgulamaya başladı. Dirmit o sorup arkası sıra bir tahtalıya bir radyonun başına koşup durdukça hiç diye omu silkti. Atiye'yi deli divaneye çevirdi. Sonunda çıkıp tahtalıya oturmaya ağacın gölgesi tulumbanın başına vurur vurmaz gelip radyoyu açmaya başladı. Atiye Dirmit'in oturup oturup gelip radyoda her gün aynı şeyi çıkarıp dinlediğine şahit olduktan sonra kızından iyice çekinmeye başladı. İlkin korkusundan Dermot'in radyonun başına oturmasına bir şey diyemedi. Ama ne kadar gözledi, ne kadar kızım, kınalı kızım diye Dermot'in arkası sıra gezindiyse, onun her gün vakti vaktine radyonun ne çalıp ne söyleyeceğini bilip bilip radyoyu tam vaktinde açmasına akıl sıra erdiremedi. Sonunda Dermot'e cinlerden haber geldiğini düşünmeye başladı. Böyle düşünmeye başlayınca korkusu büyüdü. Dermot uyurken bir gece kalkıp radyoyu samanlığa sakladı. Kızına da tahtalıya çıkıp oturmayı yasakladı. Dermot günlerce Atiye'nin eteğinde dolanıp kız gölgelerden bildim vallahi dediyse de Atiye inanmadı. Üstelik Dermot gölge dedikten sonra ondan iyice huylandı. Gölgelerden seni ambar odasına kilitleyeceğim de bildin mi deyip kızı ambar odasına kapadı. Geceleri Dermot'i ambar odasından çıkarıp gözünü ondan ayırmadan yatağa soktu, uyuttu. Gündüzleri gerisin geri ambar odasına koyup üstünden kapıya kilit vurdu. Dermot beni çıkar buradan kız diye yalvarıp ağladı. Ağlamaktan yorulunca ambarın içine girip bulgur üstünde uyudu. Kalktı ambar odasının penceresinden gelip geçen yolcuya çerçiye bağırdı. Bağıra bağıra tükürüğü kurudu. Ağlaya ağlaya gözünde yaş kalmadı. Bulgur üstünde yata yata hastalandı. Her yanı bulgur bulgur kabardı, kabuk bağladı. Hastalanınca Atiye kızı ambar odasından çıkardı. Ama Dermot yanına kimseleri yanaştırmadı. Bir yandan inledi, bir yandan yanına yakın geleni tekmeledi. Hele Atiye'yi düşman belledi. Yanına yanaşır yanaşmaz saçından tutup elini yüzünü tırmaladı. Neresi eline geldiyse orasını ısırdı. Atiye sonunda kızının gözüne cinlerin kendi kılığında göründüğünü düşünerek dizlerini vura vura Dermot'in başından ayrıldı. O iyileşip duruluncaya kadar da yanına yanaşmadı. O yanaşmayınca Nuber de korkudan kendini geri çekti. Atiye kızının cini oğluna sıçrar diye korkup Mahmut'u da ablasının yanına fazla sokulmaması için tembihledi. Hastalığı boyunca Dermot'e bakma görevi Zekiye'ye verildi. Dermot ilk başlarda Zekiye'yi de tekmeledi, saçlarını yoluk yoluk etti. Ama Zekiye her defasında gözlerinden iri iri yaş dökünce Dermot yengesine acıdı. Hele yengesinin kendisini gösterip göğsünü tutmasından sonra onun korkudan böyle yaptığını anlamadı. Kendisini çok sevdiği için elini göğsüne koyuyor sandı. Onu yanına yanaşırmaya, onunla işaretlerle konuşmaya başladı. Dermot Zekiye ile konuşa konuşa açıldı. İyileşip ayağa kalktı. Ama ayağa kalktıktan sonra da annesiyle konuşmadı. Atiye kızının gönlünü almak için onun bahçede hatta çatal kapının dışında oynamasına göz yummaya başladı. Ama artık Dermot'in adı köyün içinde cinli kıza çıktığından kimse çocuğunu Dermot'le oynamaya bırakmadı. Dermot arkadaşsız kaldı. Arkadaşsız kalması bir yana köyün içinde tek başına gezinemez hale geldi. Nereye vardı, hangi kapının önüne durduysa kafasına taş yağdı. Köyün çocukları onu görür görmez yol değiştirdiler. Kadınlar Dermot'in kapıların önünden geçişinde, onun her pınarın başına çıkışında Atiye'ye şikayete geldiler. Erkekler bahçelerde Dermot'in yolunu çevirdiler, önüne geçtiler. Dermot köyün evlerinin kapısını taşlaya taşlaya gerisin geri eve çekildi. Atiye kızını acıdığından getirip radyoyu önüne koydu. Taşlarla oynamasına, tulumbayla konuşmasına izin verdi. Ama Dermot'in gönlünü alamadı. Dermot tulumbayla konuştu, güvercinlerle, tavuklarla konuştu, Atiye ile konuşmadı. O Atiye ile konuşmadı, kardeşleri Dermot'in cini üstlerine sıçrayacak diye korkudan onunla konuşmadılar. Dermot evin içinde yalnızca Zekiye ile konuştu. Zekiye de evin gelini olduğundan çaresiz Dermot'in cinini yüzüne vuramadı. Ona baş sallayıp göz süzdü. Kaş kaldırıp indirerek, elleriyle türlü türlü işaretler yaparak, oturup kalkarak, bel büküp diz çökerek onun sözlerine karşılık verdi. Tulumba, elmas geline gitsem o da beni taşlar mı? Taşlar mı hiç Dermot kız? Ama gitmem. Niye gitmezsin? Taşlarsa diye gitmem. Çok mu özledin elmas gelini? Çok özledim. Öyleyse git. Gitmem. Ama Dermot dayanamadı. Günlerce tulumbanın çevresinde gitsem mi gitmesem mi diye dolandı. Bir öğle üzeri çatal kapıdan koşa koşa dışarı çıktı. Köyün sokaklarından yel gibi geçti, su gibi aktı. Elmas gelinin kapısını çaldı. Elmas gelin Dermot'i taşlamadı ama onun cininden çekindiğinden kapıyı açmadı, onu kucağına almadı. Dermot gerisin geri eve doğru koşmaya başladı. Dar sokakta köyün çocukları Dermot'in yolunu çevirdiler. Saçlarını yoluk yoluk ettiler, kafasına taşla vurup yardılar, üstünü başını yırtıp bağırışarak köyün içine dağıldılar. Atiye kızını alkanlar içinde dar sokakta ağlarken buldu. Kucağına alıp burnundan soluya soluya eve getirdi. Dermot'i sedire uzatır uzatmaz bağıra çağıra evden çıktı. Köyde ne kadar ev varsa hepsinin kapısını çaldı, yakaladığı çocuğu yere yatırıp dövdü. Köy muhtarına, ihtiyar heyetine şikayete vardı. Bir daha kızını elleyen olursa köyün başına jandarma çıkaracağına yemin etti, çekildi eve geldi. Gelir gelmez oturup kocasına mektup yazdı, Huvat'ı köye çağırdı. Huvat mektubu okur okumaz deliye döndü. Gece yarıları yollara düştü. 2 gün sonra köye indi. İner inmez kızının elinden tuttu. Beline tabancayı soktuğu gibi köy meydanına çıktı. Babası kim taşladı, kim yolunu çevirdi, kim kafanı yardı göster diye sordukça Dirmit başını yere yıktı, sustu. O sustukça Huvat bağırdı. Bağıra bağıra öfkesini yenemedi. Kapılara, duvarlara tabanca sıktı. Köyün altın üstüne getirdi. Birkaç gün Dirmit'in elinden tutup köyün içinde gezindi. Onu pınarın başına, bağa, tarlalara götürdü. Ama bir deri bir kemik, benzi soluk, boynu bükük koyup gitti. Giderken de Atiye'yi olandan bitenden haber etmesi için tembihledi. Dirmit'i rahat bırakmazlarsa Seyit'i ya da Halit'i gönderip onu yanlarına şehre almaya karar verdi. Ayrıca döllerin şehirde sefillik çektiklerini, evi de yükleyip şehire götürmeyi düşündüğünü Atiye'ye çıtlattı. Atiye, Huvat'ın ağzından şehir lafını duyar duymaz hemen hazırlığa kalktı. O daha ağılın başına çıkmadan çocuklarına, gelinine müjdeyi verdi. Zekiye ilk kez sıçrayıp ellerini birbirine vurdu, evin içinde dört döndü. Sonra annesi, babası, kardeşleri aklına düştü. Yüzü kül gibi oldu. Çekilip eli böğründe bir yana oturdu. Nuber kaneviçe iğnesini başörtüsünün ucuna iğneledi. Ağzını annesine verdi. Ses etmeden onu dinledi. Sonra başını yeniden işin üstüne eğip gece yarısına kadar elti eltiye küstü işledi. Mahmut oğlan ortalığa düşüp oynadı. Dirmit o oynarken usulca kalkıp Tulumba'nın başına vardı. Tulumba, duydun mu babam bizi götürecekmiş. Duydum Dirmit kız, duydum. Sen camdan bakarken ağzımı aya dikip onun için itler gibi uludum. Üzülme, seni de götürürüm yanımda. Götüremezsin Dirmit kız. Götüremezsem gitmem. Gidersin. Tepinirim, ağlarım. Tepine tepine, ağlaya ağlaya gidersin. Gitmem, görürsün kaçarım. Nereye kaçarsın cinli kız? Atiye o bağ bozumundan sonra hazırlığa başladı. Onun hazırlığa başlamasıyla haber tüm köye yayıldı. Köyün kadınları helallaşmak için Atiye'nin kapısını çalmaya başladı. Köyün erkeği birer ikişer gelip ahıra girdiler. Ahırdan inekleri, keçileri, kuzuları, camızı, camız yavrularını dışarı ettiler. Kuyruklarını, kulaklarını çeke çeke sırtlarını sıvazlayıp altlarına eğildiler. Yere çömeldiler, duvara yaslanıp uzaktan gözlerini hayvanlara verdiler. Hayvanları bırakıp dama çıktılar, bahçede gezindiler. Tulumbanın başına toplanıp ağzını kolunu incelediler, gıcırtısını dinleye dinleye su çekip içtiler, çıkıp gittiler. Gidip geri geldiler. Hayvanları ahırdan alıp tek tek götürdüler. Damda yığılı duran haymayı damdan indirdiler. Samanlıktan samanı dışarı alıp boşalttılar. Kadınlar toplanıp toplanıp erişte kesmeye, kuskus dökmeye geldiler. Atiye'nin ununa, bulguruna yardım ettiler. Yataklar söküldü, yünler yunağa yıkanmaya gitti. Ambar boşaltılıp çuvallara dolduruldu. Zekiye anasını babasını görmeye, dizgemeye gitti. Nuber acele acele dokuyup son halıyı bitirdi, kesti, halı tezgahı satıldı. Gözerler, dirgenler, yabalar, değirmen taşı her biri bir eve dağıtıldı. Dağıtıldıkça köyün içinde Zekiye'nin güzelliği yeniden dillere düştü. Dirmit'in cini unutuldu. Seyit'in elması sevip sevip alamaması köylünün içine dert oldu. Nuber'e dünürcü gelindi. Mahmut kucaktan kucağa gezindi. Ağlamalar, ağıt yakmalar, toplanıp türkü çağırmalar başladı. Dirmit artık köyün içinde duvar diplerine sine sine gezinmekten kurtuldu. Köyün çocukları onunla hel heli çelik çomak oynamak için yarışa kalktı. Köyün erkeği eskiden olduğu gibi keçi kız diye onu kucaklarına almaya, sevmeye başladı. Ama Dirmit erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan kaçtı. Köyün içinde tek başına dolaştı. Hem dolaştı hem duvarlarla, su yollarıyla, tomurcukları dökülmüş, yaprakları solmuş gül ağaçlarıyla, rüzgarla, pınarla konuştu. Bir yandan konuştu, bir yandan saklanacak yer aradı. Köyün tüm ahırlarını, bahçelerini gezindi, bağlarda, kayalıklarda dolandı. Her gün korka korka okulun yolunu tuttu, sıralara tek tek oturdu. Her bir pencerenin önünde durup köye baktı. Bir baktı, bir ağladı. Atiye evin içinde yılkı gibi bir o yana bir bu yana koşturdukça Dirmit'in umutsuzluğu büyüdü. Köyü koyup gideceklerine gerçekten inanmaya başladı. Köyün erkeği gelip de ahırdan son ineği çıkardığı gün yaralı bir it gibi bahçede uluya uluya dolandı. İlkin ineğin önüne durdu. Köyün erkeğini taşı tuttu. Erkekler ineği çeke çeke alıp götürdükten sonra da akşama kadar ahırda oturdu. Yemliklerin içinde ağlarken ağlarken uyudu. Rüyasına camız yavrusu girdi. Camız yavrusu ağlıyor kız anne. Ağlamak değil onunki geberesice. Kara gözlerinde yumruk gibi yaş gördüm. Beni görünce bıraktı samanların üstüne. Camız yavrusu Dirmit'in rüyasında ipini kopardı. Kuzuları, oğlakları çiğneyip ahırdan kaçtı. Dört bir yana tekmeler savurup burnunu yere sürte sürte çıktı. Gözlerinden ateşler saçtı. Eli dirgenli, urganlı kalabalığı peşi sıra sürükleyip kişner olan kayalıklarından geçip yamaca, oradan bağa, taş armutlu yola düştü. Kimseler karamalağın boynuna ilmiği geçiremedi, karnına dirgeni saplayamadı. Dirmit uyanır uyanmaz tulumbanın başına gitti. Rüyasını ona yordurdu. Ondan karamalağın hangi ahırda bağlı olduğunu öğrendi. Gizlice karamalağın yanına gitti, karnını okşadı, sırtına dayandı, kokladı. Sabah erkenden yeniden malağın önüne geçti. Malağa taş armutlu yoldan neden geri döndüğünü, neden kaçıp gitmediğini sordu. Malak kocaman kara gözlerini Dirmit'in yüzüne çevirip ona uzun uzun baktı. Kara iri gözlerinden sel gibi yaşlar aktı. Dirmit kara malağın ağlamasına dayanamadı, onu ağlarken bıraktı. Koşa koşa dağlara çıktı. Gözlerine yağmur suyu birikmiş kınalı kayalara, kovuklarında kendisini saklayıp saklayamayacaklarını sordu. Kayalar, kovuklarımız tavşanlara yuvadır dediler. Ama Dirmit'in döktüğü dillere dayanamayıp onu saklayacaklarına yemin ettiler. Dirmit'e çaputlu çalının kendisine küs olduğunu, onun yanına varıp dallarını okşamayı unuttuğunu, beline bez bağlayıp dilekte bulunmadığını söylediler. Dirmit çaputlu çalının yanına koştu. Sırtını gövdesine dayayıp altına oturdu. Çaputlu çalıyla konuştu. Entarisinin eteğini yırtıp çaputlu çalıya verdi. Dileğini diledi. Çaputlu çalı Dirmit'i kengel keven otlarına, dağlayan çiçeğine, dikenli kangala gönderdi. O gün Dirmit köyün yamacında tarlasında ne kadar ot ağaç varsa hepsini tek tek yokladı. Üç olukta yüzünü yıkadı, Sat deresinden kendini suya attı. Kurbağalarla bırakladı, kamışlardan başına cin külahı ördü. Sağmanın da biçilmiş merayı dolaştı. Göçmen kuşların boş bırakıp gittiği yuvaların başında türkü çağırdı, ağıt yaktı. Tazıların sırtına binip akşama eve geldi. Çatal kapıdan içeri girmeden Mahmut'tan babasının geldiği haberini aldı. Gerisin geri dönüp tarlalara doğru kaçmaya başladı. Huvat bağıra bağıra Dirmit'in arkasına düştü. Kalıntılara kadar kovaladı. Kör kuyunun başında onu yakaladı, kucağına alıp zorla eve getirdi. O sabah ev satıldı. Zekiye, Rızgoa ve Sose kadınla birlikte köye indi. Onların köye inmesiyle evin içinde iğne atacak yer kalmadı. Kadınlar Atiye'nin yanında, erkekler Huvat'ın yanında toplandılar. O gece köyün evlerinden sini sini yemek taşındı, sabaha kadar oturuldu. Bir ağlandı, bir gülündü, bir söylendi. Atiye'ye, Nuber'e, Zekiye'ye oyalı yazma, mendil verildi. Dirmit'e bez bebek, Mahmut'a kuş lastiği yapıldı. Düdük delindi, kaval uyuldu. Halit ayrı, Seyit ayrı anıldı. Karşılıklı sözler verildi, sözler alındı. Dirmit başını cama dayayıp sessizce tulumbanın kuyruğunu sallamasını, ağzını aya dikip bulunmasını seyretti. Seyrede seyrede yüreği taştı. Usulca kalkıp bahçeye indi. Tulumbanın başına başını dayadı. Bir tulumba ağladı, bir o ağladı. Onlar ağlarken ay tarlaların üstüne düşüp parçalandı, yıldızlar söndü. O sabah erkenden Nuber Dudu'nun mezarlığına gidildi. Mezarlığın toprağı taştan, ottan temizlendi. Bahçeden sökülen susam çiçekleri Nuber Dudu'nun mezarına dikildi. Dua edildi. Dudu kadına her yılın baharında yanına gelineceğine dair söz verildi. Ağlandı. Canı için çerez, incir dağıtıldı. Topluca tarlalara, bağa gidildi. Her tarlanın başında üzüm kütüklerinin ağaçların dibinde iç geçirildi. Oradan Mera'ya, Sat deresine, üç oluka geçildi. Dizler yere, gözler göğe çevrildi. Yukarıda yeşil başlı, kül karınlı kuşlar uçtu. Aşağıda tızlar koştu, kepenekler kuyruk salladı, kurbağalar vırakladı. Çaputlu çalılara al yeşil bezler dolandı. Nuber'le Zekiye'ye köyün gelinleri, kızları kayalıklarda kardeş kınası yaktılar. Kınadan sonra göz çiçekten başlarına taç örüp taktılar. El ele kayalardan atlayıp döleye indiler.